Ayrım 24. Ona katılmak. Erol Toy. Sayfa 251. 8. bölüm 12 Eylül sonrası. Bir yeni dönem. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun'un oluşturduğu Milli Güvenlik Konseyi, MGK, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni fesheder. 67 yılı sıkı yönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edilir. Anayasa düzeni hakkında kanunla 1961 anayasasını değiştirerek yasama yetkisini konseye verir. Her tür siyasal parti, sendika, dernek ve vakfın işlemleri durdurulur. Kenan Evren, devlet başkanı yetkilerini üstlenir. Sorun çıkarabileceği varsayılan herkes gözaltına alınır. Demirel'le Ecevit, Çanakkale'nin güzelim kıyılarından Hamza Koy, Erbakan'la Türkeş, İzmir Körfezi'nin çıkıntılarından Uzunada askeri tesislerinde güvenlik gözetimine yollanır. 1979 Aralık muhtırasında Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak imzası bulunan emekli Oramiral Bülent Ulusu başbakan olarak atanır. Başbakanlık ve DPT müsteşarlığını herifleri şaşırtacak başarıyla yürüten Turgut Özal, ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı olur. Eskiler yasakların nisyan çukuruna atılarak yepyeni bir dönem başlatılır. Her varsayımı akla getirecek ölçüde ilginçtir. 3 günlü sokağa çıkma yasağı, herkesin yüreğini ağzına getiren kargaşa kasırgasını bir anda silip süpürmüş, 12 Eylül'den önce silah takırtıları, yandaş çakırtıları, söylevi humurtuları, davul zurna gümürtüleri arasında bütün küçük dağları yarattığını savlayanlar derin bir sessizliğe gömülüvermiştir. 11 Eylül, defterini bütünüyle dürmek için AP, CHP, MSP ve MHP kapatılır. Demirel, Ecevit, Erbakan ve Türkeş'le arkadaşları 10 yıl siyasetten yasaklanır. Ekonomiyi bırakın, bütçesindeki fasılları gereksinimine göre aktarmaktan yoksun üniversitelerin tek sığınağı bilimsel özelliği de kaldırılır. Yüksek öğrenim bütünüyle YÖK'e bağlanarak başına Profesör İhsan Dormacı getirilir. Kısa sürede ayıklanan ve atanan rektör ve dekanlarla yardımcısı güvenlik güçleri üniversite gençliğine göz açtırmamakla yetinmez. Profesörlerin sakallarıyla, doçentlerin eteklerine kadar uzanan disiplin soruşturmalarıyla zapturaptı alınır. Sıkı yönetim ülkenin her yanından her ihbarı ağır suç sayıp binlerce insanı gözaltına almış, Alevi Bektaşi ağırlıklı merkez soldan uç fraksiyonlara kaymış devrimci, Sünni, Nakşi, Hanefi merkez sağdan ırkçı, tarikatçı cemaatlere yönelmiş tutucu, çoğun devletle işbirliğine bulandığını ya da gönüllü hizmete koştuğunu sanan ülkücüsüyle 1968 kuşağının en seçkin, etkin ve yetkin eylemcilerini tutukevlerinin aynı koğuşlarına tıkarak aynı kurallar içinde demokratik deney ve yöntemlerle kaynaşmaya zorlar. 12 Eylül hukukunun şakası yoktur. 18 yaşından küçükleri bile gözünü kırpmadan ölümle cezalandırıp Milli Güvenlik Konseyi'ni yaş büyüterek asma hüneriyle baş başa bırakır. Ardı ardına gerçekleşen 57 idamla 150 bin kişiyi aşan tutuklu sayısı 1961 anayasasının sağladığı hak ve özgürlükleri kullanarak ülke geleceğini adaylık uğruna ayrışan ne varsa aynı yazgıda buluşturur. Ne var ki bu yazgı birliği de içinde bütün çabalar bin yılların kemikleştirdiği temel ayrışmayı merkez sağla sol kanat ayrışmasını hiç etkilemez. Etkilemesi de beklenmemeli çünkü Türkiye ne Fransa, 2000'ler öncesi %90 Katolik, %10 Protestan, ne Almanya, %90 Protestan, %10 Katoliktir. Bütün hesapların, hatta bir yerde kanadın kendisinin de gözden kaçırdığı, toplumun yarısının Alevi, yarısının Sünni oluşu ve laikliğin sanıldığı gibi Fransız Jacobenlerinin ideolojik yansıması değil, Türkiye toplumunun birlikte, bir arada yaşayabilmesi için olmazsa olmazıdır. Bu nedenle 1993 Sivas'ın Madımak Oteli'nde yakılan 38 kişi Kahramanmaraş-Çorum eksenini Sivas'ta üçgene çevirince merkez solun ağırlıklı kanadının küskünlüğünü pekiştirmiş ve mezhep kavgası çıkarmayı umanları hüsrana uğratarak günümüzde de süren Türk-Kürt kavgası çıkarma çabasına yönlendirmiştir. Ancak kişi ve kitle bazında pek çoğu hiçbir zaman bilinmeyen, sıkı yönetim baskısına eklenen toplumsal suçluluk duygusu 12 Eylül öncesi belleğini bütünüyle sildiğinden o günlerle sonrasında doğanlara Cumhuriyet geçmişinin tüm kazanımlarını unutturmuştur. Günümüz televizyon dizileriyle, medya belgeselleri ve basın araştırmalarına bir göz atmak toplumun yeni yeni kendine gelerek belleğini aramaya başladığının kanıtıdır. Elbet bu arayışta daha önce belirtildiği gibi her şey devletle bankaların hazırladığı montaj, ikame ve fason endüstrisi üreticilerinin krizlerle fırsatlar sonucu zamanla yapma ve satmayı öğrenerek niteliği tartışılsa da sanayici evresine geçişiyle yakalanan bilgisayar devriminin etkisi yadsınamaz. Bunun en önemli göstergesi de ekonomik ivmedir. Örneğin 1980 yılının 2.9 milyar dolarlık dış satımı 2000 yılında 10 katına çıkarak 27.8, 2006 yılında yaklaşık 30 katına çıkarak 85 milyar dolara aşmış. 2007 için 100, Cumhuriyet'in 100. yılı 2023 için 500 milyar doların dillendirilmesine taban oluşturmuştur. Bir başka örneği dış ticaret işlemlerinde gitgide yükselerek pek çok bilgini ürküten cari açığın durumudur. 1980'de artış umudu 500-600 milyon dolarla kısıtlı geleneksel ürünler dış satımına göre dış satımın 4 katından fazla olan cari açık 2006'da %20 artış varsayımıyla 15 milyar dolar daha fazla olması düşünülen dış satımın 1,5 katından azdır. Yani ivme sürdükçe kapatılabilir. Hatta fazla vermesi hayal edilebilir eşiğe gelmiştir. Buna bir de süren ilişkiler gereği dış alım ürünlerinin büyük ağırlığının ham madde, makine, yedek parça ve enerji olduğu eklenirse 12 Eylül baskısının ekonomik sonuçlarını irdelemek kolaylaşır. Siyasal baskı üst üste yaşama geçirilen örneğin toplu sözleşmelerle birlikte işçi çıkarma yasağı. Önlemlerle toplumun tamamı zaptırapta alınınca Türkiye MGK ve dikensiz gül bahçesinde asma budama heveslileri için verimli bir bostan haline gelir. Artık toplumunun yeniden yeni kurullar MGK, YÖK, yeni kurallar, anayasa ve bir anda değişen yasalar ve yeni koşullar, küreselleşme, bağımlılık, liberalizm çerçevesinde demokratikleşmesine sıra gelmiştir. Bir yeni lider. Derhal tüm adayların güvenlik soruşturmasının elediği bir kurucu meclis toplanır. Milli Güvenlik Konseyi, MGK kurmayları 1961'in hatasını yinelemez. Kurucu meclis o zamanki gibi ortak oy hakkına sahip bir kurultay niteliğinde değil, MGK'nın kararlarını anayasa ve ona bağlı siyasal partilerle seçim yasalarının hukuk tekniğini uyduran bir danışma kuruludur. 1982 Kasım'ında karşıt propaganda yasağıyla kamuoyuna sunulan anayasa %92 oranında rekor bir oyla kabul edilir. Kenan Evren 7 yıl için devlet başkanı olurken MGK Cumhurbaşkanlığı Konseyi'ne dönüşür. Artık sıra iktidar ya da egemenliğin kayıtsız koşulsuz sahibi ulusa devrine değil, Cumhurbaşkanlığı Konseyi arkasındaki güç veya 1982 Anayasası'nın istemediği yasaları kendi iradesiyle çıkarmayacak bir meclis ve onun güvenini sağlayan bir hükümetle ele geçirilen egemenliğin büsbütün pekiştirilmesine gelmiştir. Güvenlik soruşturmasından geçmiş cici çocuklar tarafından merkez sağ kanatı için kurulacak Milliyetçi Demokrasi Partisi MDP başkanlığına MGK tarafından önce başbakan Bülent Ulus'u düşünülür. Onun istememesi üzerine emekli Orgeneral Turgut Sunal görevlendirilir. Sol kanat için CALP'in Halkçı Parti HP'si en ziyade himayeye mazhar Özal'ın ana vatanı her iki kanadın saçaklarını toplayarak demokratik görünüm sağlayacak yaramaz çocuk niyetiyle yeni partiler kurulur. Güvenlik soruşturmasının üzerine Evren ve konsey üyesi arkadaşlarının onayından geçmiş adaylarla yeni seçimlere gidilirken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilir. Ecevit'in KUP diye tanımladığı ama uygulama fırsatı bulamadığı köye ulaşım projesi Demirel'in dilinde GAP haline gelerek Güneydoğu Anadolu projesine dönüşen ama onun da amel defterine geçemeyen komşularımızın tamamıyla Mısır, ABD ve Avrupalı dost ve müttefiklerimizin önlemek için her çareye başvurduğu Türkiye New Deal'ın temeli Evren ve konsey üyesi arkadaşları tarafından atılır. Kredi musluklarını kısarak önleyeceğini umanlar, genel seçimleri izleyen yerel seçimlerden sonra açgözlülükle pembe kaldırımları açtıkları kredilerin GAP gereksinimine harcandığını çok sonra Özal'ın övünç işgüzarlığıyla bölgeyi gezdirdiğinde görünce anlar. Ve anlar anlamaz da suyun efendiliğini önleyemiyorsa kullandırmamak için her şeyi yapar. Günümüz Irak olaylarına bakarken bu açıdan da göz atmakta yarar vardır. Sivil seçilmişlerin kolay kolay uygulayamayacakları projelerin temeli atıldıktan sonra Demirel'in gizli eliyle yandaşlarını kurduğu parti anında kapatılır. Erdal İnönü ile eski CHP'lilerin kurduğu parti ise öyle veto yer ki seçime giremez hale getirilir. Ve böylece konseyin kendine göre düzenlediği seçim yolundaki dikenler ayıklanır. Demirel ve yandaşları AP oylarını en az istenen Özal'ın ana vatanına, İnönü ile yandaşları CHP oylarını ana muhalefet olarak düşünülen CALP'in Halkçı Partisi'ne yönlendirir. MDP iki kanadında dışında kalan saçaklar ve her zaman iktidar gücünü yönelen %8 ila 10'luk artı oyla yetinmek zorunda kalıverir. Konsey bu gelişmeden telaşlanmış mıdır? teknesinin yönünü suyun akışına mı çevirmiştir? Tam anlaşılmış değildir. Bir yıl önce anayasasını %92 oyla geçirmiş Cumhurbaşkanı Kenan Evren, yasağa karşın seçimden bir gün önce cumartesi akşamı o zaman tekel olan TRT ekranlarına çıkarak yalancılığını da içeren suçlamalarla Özal'a oy verilmemesini ister. Seçmenin şık yanıtı pazar akşamı bütün seçkinleri şoka sokar. Açılan sandıklardan başkan tarafından iktidara mahkum olduğu açıklanan Gözde MDP'ye yaklaşık %20 oyla 71, Nevzet Calp'e yaralı merkez sol için kurdurulan HP yaklaşık %30 oyla 117 milletvekili çıkarırken Özal'ın ana vatanı oyların yaklaşık %46'sını alarak 400 üyeli mecliste 211 milletvekiliyle tek başına iktidar olabilecek sayının üstüne çıkar. Konsey, kendi kardığı helvayı yemekte çaresiz, Türkiye diken üstünde ikircimli. Batılı dost ve müttefikler rüya tabircisi kesilmişlerdir. Sonunda şakırdayan flaşlarla her devinimi gösteren kameralar önünde Evren'i şapur şupur öpen Özal'ı başbakan atamaktan başka yol olmadığı görülür. Ve 1987 yılına kadar sürecek uyumlu, istikrarlı, politik üst yapı kurulmuş olur. Ne var ki bu gelişme ister istemez altyapının hareketlenmesine neden olmuştur. 11 Eylül'ün uzun yürüyüşü başlar. Sonunda 1987 referandumuna gelinir. Toplum kıl payı %50.01 ile eskileri destekler. Demirel'in bir bilen olarak yönlendirdiği DYP ile Ecevit'in adını birleşerek SHP olmuş eski CHP'liler tarafından bir böleni çıkaran DSP. Güvenlik soruşturmasından geçmemiş kişilerin elinde gün günden güçlenmekte, hele referandumla partilerinin başına geçen Demirel, Ecevit, Erbakan ve Türkeş 12 Eylül uyum ya da uzlaşmasıyla Özal'la İnönü'nün meclis egemenliğini tehdit etmektedir. 1968'de oynayan film aktörlerini değiştirerek yeniden vizyona girer. Her ne kadar Kürt Partisi'nin girmesini önlemek gibi masum gerekçeler üretilse de Özal, Demirel'in, İnönü Ecevit'in meclise girmesini engellemek amacıyla seçim yasasını değiştirerek bunun ileride Türkiye ve toplumunu nasıl bir ikilem içinde bırakacağını, günümüz toplumunu tam anlamıyla kara basına sürükleyeceğini hesaplamadan günü kurtarmak adına hem %10'luk yüksek barajı koruyan hem birinci partiye açıktan önemli sayıda kazanç sağlayan bir Ali Cengiz oyununu yasalaştırıverirler. Yasa hemen sonrasında yapılan baskın seçimlerde işe yarar. Meclise sadece Demirel'le Erbakan girebilmiş, Ecevit'le Türkeş politik arenanın dışında kalmışlardır. Ama her ikisi de o zaman dilimini partilerini güçlendirmeye harcamıştır. O evrede Evren'le konsey üyesi arkadaşlarının süresi biter. Yapılan yerel seçimlerde Anavatan Partisi'nin oyları %22'lere düşer. Ama fırsatı nimet bilenlerin hevesi eksilmez. Tıpkı günümüzde AKP'yi yönetenler gibi Özal da Cumhurbaşkanlığına göz diker. Yasakları kaldıran referandumda seçim yasasında AB üyeliğine başvuruyla daha sonraki gümrük birliği konusunda Özal ve Anavatan ile güzel güzel anlaşan İnönü ve SHP, Cumhurbaşkanı seçiminde meclisi terk ederek Özal'ı %22 oyla baş başa bırakır. Seçim yasasının sağladığı fırsatla Anavatan, genel seçimde oyların ancak %36'sını aldığı halde meclis çoğunluğuna başka partinin etki ya da katkısı olmadan tek başına Cumhurbaşkanı seçecek milletvekili sayısına sahiptir. Özal, oylarını düşüren toplumdan Öcalırcasına aday olur. Anavatan Partisi'nin milletvekilleri, partinin kurucusu ve onlara iktidar nimetinin her türünü sağlayan genel başkanlarını duraksamadan seçer ve Özal başbakanlığı Yıldırım Akbulut'a emanet ederek Kızılay'dan Çankaya'ya geçer. Sonrasında yapılan ilk seçimde 11 Eylül toplam %56 oyla 12 Eylül'ü geçer. 27 Mart'ın anlamı. 1991 seçimleri Demirel'in DYP'sini birinci parti çıkararak yeniden başbakanlık yolunu açar. Erdal İnönü'nün SHP'si ana muhalefet yerine Ulusal Mutabakat Hükümeti'nde görev alır. Yapılacak çok iş vardır. 12 Eylül'ün bozduğu dengeleri onarmaya çalışan halka el birliğiyle yardım edilmelidir. Anayasa ve yasalardaki antidemokratik hükümler bir an önce ayıklanmalı. Yapılacak adil seçimlerde hem laik, demokratik hukuk devletinin hem kayıtsız koşulsuz egemenliğin gerekleri yerine getirilmeliydi. Ama Özal'ın ömrü Cumhurbaşkanlığı süresini doldurmaya vefa etmez. Merkez sağın politikacıları ele geçmiş fırsatı kullanmakta, Machiavelli'nin parmağını ağzında bırakmakta ustadırlar. Demirel de bu konuda hepsini çırak çıkartır ve Özal'ın ölümüyle boşalan Çankaya'ya daha önce katılmasa da seçim yasası ortaklığından rakibini çıkaran Erdal İnönü'nün SHP'si bu kez üstelik katılarak ortağını çıkarmak zorunda kalır. 27 Mart 1994 seçimlerine gidilirken Demirel Cumhurbaşkanı'ydı. Erdal İnönü siyasete küskün, partisinin başından ayrılmış bir milletvekili. Profesör Tansu Çiller, Demirel'in yerine iktidarın büyük ortağı DYP'nin başkanlığını kazanınca, o tarihe değin pek dalda pek çok başarılı kadın tanıyan Türkiye, ilk kez bir kadın başbakanla burun buruna gelir. Artık kadın hakları savunucuları önemli bir evreyi geride bırakmışlardı. Oysa Türkiye'nin ulusal kurtuluş savaşı aslında kadınlarının savaşıdır. Erkeklerinin nizam-ı cedidden redif taburlarına uzanan uzun askerlik, Kırım'dan Çanakkale'ye ulanan yoğun savaşlar nedeniyle tüketmiş ülke, İşgale uğradığında yaşlılar, çocuklar ve gazilerin iki katı kadına sahiptir. Eğer kurtuluş bir mucize ise bunu üreten kadınlardı. Zaten hak bilir kurtuluşçular bunun diyetini, kadın haklarını, kadınlar da içinde toplum, hatta dünya için çok erken sayılacak bir zamanda 3 Nisan 1930'da yerel, 5 Aralık 1934'te genel seçimlerde seçilme hakkıyla tanımışlardı. Gerektiğinde kullanılmamasının asal nedeni okumaz yazmazlıktır. Yüksek öğrenim gençliğinde kadınlar yeni yeni eşitliği yakalıyorlar. 70 yıl öncesini savaşçı kadınlarında üniversite bir yana okur yazar oranı %1'lerde dolaşıyor. Onun da çok büyük bölümü İstanbul köşk ve konaklarında şanslı doğanlardan oluşuyordu. Yönetmek için en azından okur yazarlık zorunluluğuna, toplumsal yapıyla din olgusunun çok uzun zamandır dayattığı erkek egemen özelliklere bir de kadının çevresini yitirmeme isteği eklenirse 1930'daki yerel, 1934 genel haklarından seçme, kitlesel küskünlük dışında hemen her seçimde kullanılsa da seçilmenin kullanılmamasına şaşılmaz. Ama orta öğretimdeki kızların erkekleri aştığı, yüksek öğrenimdekilerin yaklaştığı bir dönemde bir bayan profesörün başbakanlık koltuğuna oturması hem merkez sağın demokratik açılımı hem Türkiye kadınının politik etkinliğe ağırlığını koyması için büyük bir eşikti. Ve o günlerin coşkusunda bu eşiği aşmanın bir tek koşulu vardı. Şimdiye değin erkeklerin yozlaştırıp kirlettiğine inanılan politik çöplüğün bir kadın eliyle temizlenmeye başlanması, başarı elde edilmesi değil, dürüst ve erdeme yönelik girişimlere kapı açılması, ilk olduğundan olağanüstü başarı sayılacak, kadınların kendisini, toplumun kadına güvenini pekiştirecek, belki de ülkede yeni bir devrimi gerçekleştirecekti. Heyhat, Türkiye'de bir Amerikalı olan Profesör Çiller'in, komikleşen yerleşme çabalarına, fırsat ele gelmişken geleceğini kurtarmaya yönelen yakınlarının kör kör gözün parmağına hataları eklenince, kısa sürede kofluğu ortaya çıkmış, belki kendisiyle ailesinin geleceği güvenceye alınmıştır ama Türkiye kadınlarının Cumhuriyet'in başından beri yakaladığı şans bir daha zor elde edilir hale gelmiştir. Bu şanssızlıkta Çiller'in yabancısı olduğu bir dünyaya birdenbire girişi, o yaşına değin üzerinde hiç düşünmediği ya da düşündüğü zaman bir ABD yurttaşı gibi düşündüğü ülke ve dünya sorunlarını çocukça yaklaşımlarla çözmeye çalışması elbette birinci etkendir. Ama merkez sağın oylarına bir başka partinin ana vatanında talip oluşunun öğrenme, özümseme, yetişme süresini alabildiğini kısıtlaması da sayılabilir. Çünkü Özal'ın ana vatanı Mesut Yılmaz'la vitrinini yenileyeli çok olmamıştır. Başbakan ve iktidar partisi olarak girdiği seçimde birincilikle ikinciliği DYP ile SHP'ye kaptırmış. Ancak onlar koalisyon kurunca ana vatan ana muhalefete dönüşmüştü. Seçimlerde %7.2 oy alan Erbakan'ın Refah Partisi yaklaşık %4'lerde kalan Türkeş'in MÇP'si ile dirsek temasına geçmekte geç kalmıştır. Bir sonraki genel seçimde seçim ittifakı yaparak yaklaşık %16 oyla Cumhur Cemaat meclise girecekler. Ve yeminin ardından ayrıştıkları için dönemin sonuna değin pek sesleri çıkmayacaktır. Ama Erdal İnönü'nün SHP'si hem iktidarın küçük ortağı hem onun çekilmesiyle Murat Karayalçı'nın yeni sığınağı olmuş, Erbakan'ın RP'si, Türkeş'in MHP'si, Baykal'ın CHP'si, Ecevit'in DSP'si haldır haldır yerel seçim yarışına hazırlanmaya başlamıştır. Yerel seçimler tam bir şenlik havasında geçer ve ne iktidar avantajı kalır ne muhalefet rüzgarı. 1989 yerel seçimlerinin galibi ANAP'la SHP yaklaşık 1000 belediye yitirir. DYP, DSP, MHP ve RP bu belediyeleri kimi az kimi çok paylaşır. 11 Eylül'ün aldığı oy %67'yi aşar, 12 Eylül'ün aldığı ise %33'e düşer. Yerel hesaplaşma 5 yıl için biter. Sıra genel hesaplaşmaya gelir. 28 Şubat süreci. 12 Eylül öncesinin ayrışması aynen sürse de o dönemin düşmanlıklarından yazgı birliğini rekabetine dönünce Türkiye'nin politik gökyüzü yerlerde sürünmeye başlamış, rahmet olarak kimsenin tarlasına yağmasa da rahmet görmek umuduyla kapıları çalmaya durmuştur. Fırsatlardan yararlanarak halka hükmetmeye alışmış gökyüzü hiç bilmediği sokak yarışına girince popülist Amerikan seçimlerinin kötü bir taklidi ortalığı kaplamış, belediyeler seçim sonrası kalanları temizlemekte hayli zorlanmışlardı. Sonrasında özel televizyonların bitmeyen programları o yozluktan kurtardı. Ne ki seçim gerçekten renkli geçti ve seçmen %20'lik 3, %10'luk 3 ve %5'lik bir parti çıkardı. Hesaplaşma epeyce sert geçti. 12 Eylül'ün çözülen partisi Anavatan'la yükselişi, Demirel'in Çankaya'ya çıkmasıyla yarım kalan 11 Eylül partisi DYP, merkez sağın mirası için birbirine girdi. Çiller Yılmaz'ı, Yılmaz Çiller'i kündeden atmaya çalışırken Erbakan'ın Refah Partisi 3. %20'lik parti olarak muhalefette bekliyor, hangisine destek verse iktidar oluyordu. Mesut Yılmaz'la anlaşamadılar. Çiller ne olursa olsun partisini iktidarda tutmak istedi. Erbakan'ın bir yıl biri, bir yıl diğer başbakan olmak üzere uzattığı koltuğa yapıştı. 3 Kasım 1996'da Susurluk'ta benzin istasyonundan çıkan bir kamyon zırhlı bir Mercedes'e çarptı. Otomobildekilerden biri kadın, 3 kişi öldü. Bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay Türkiye karayollarının olağan kazalarından biriydi. Ama araçtaki kazazedelerin kimliği ortaya çıkınca toplumun tüyleri diken diken oldu. Ölenlerden biri yasanın yıllardır aradığı bir terör zanlısı, diğeri emniyetin üst düzey müdürlerinden biri, ağır yaralanan ise milletvekiliydi. Bu fotoğraf toplumun gözünde iplik iplik çözülen bir ilişkiler yumağı olmuştu. 1968'lerde başlayarak önce gençliğin iyice ayrışmasına kullanılan 12 Mart'ta görevi sıkı yönetimle işkence ve infaz memurları üstlendiğinden biraz durulan ve devletin solu cezalandırmasından hoşnut, biraz mola veren bir takım ülkücü militanlar, önce 1975 Ekim'inde diplomatlarımıza karşı suikastler serisi başlatan Asala'ya karşı, 1986'lardan başlayarak onlara eklenen itirafçılarla PKK terörünü bahane ederek Kürtlüğünü onurlu yurttaşlık haline getirme çabasındaki pek çok aydını faili meçhul cinayeti kurban etmekte kullanıldığı inancıyla pasif direnişe geçen toplum. Başbakan Erbakan'ın mum söndü, gulu gulu dansı benzetmelerine karşın sonraki pek çok gelişme ve demokratik atılımın anası sayılabilecek olağanüstü bir karanlığa karşı aydınlık eylemi gerçekleştirdi. İTÜ Motor Makine Kürsüsü'nün yetkin cumhuriyet profesörlerinden biri, Odalar Birliği'nin etkin genel sekreteri ve bir aydın olarak cumhuriyet kazanımları konusunda titizliği gereken Profesör Necmettin Erbakan, bugün övünçle Anadolu kaplanları dediğimiz kişilerle birlikte üretimi yapmanın ve uluslararası pazarda satmanın tadını onu oraya atayan, zamanın başbakanı Demirel'in de desteğiyle öğreten, ilk örgütlenmeyi başlattığı için onları yakından tanıyan, bunun yanında benzeş tutucu duygular üstüne tarikat ilişkilerini de ekleyerek siyasallaşmalarını sağlayan ve partisinin tabanını onlara dayayan Erbakan'ın Anadolu'nun bu tepkisini anlamadan yorumlaması büyük bir hata oldu. O çıkışla tabanın hocaya bakışı çarpıldı. %20'leri aşan oyunun hızla düşmesinin nedenlerinden biri bu oldu. En az bunun ölçüsünde etkin bir diğeri de Libya'dan Kaddafi'nin çadırında uğradığı istiskaldi. Bunlar üst üste binince imamet ve biat ilkesine dayalı parti grubunda dahi homurtular yoğulmaya başladı. Çünkü Anadolu kaplanları bir nice biat etmiş olurlarsa olsunlar, istemedikleri dayatılmaya kalkışıldığında direnmeye alışkındırlar. Ve aynı durum için yaklaşık 400 yıllık hilafet biatını bozmakta bir an duraksamamışlardır. Buna bir de katıldıkları bir eylemin aşağılanması eklenince hocanın yelkenindeki yel kalıvermiştir. Muhalefetteyken partisinin kapanışında oyu artarken, iktidardan düştükten sonra erimesinde beceremediği hüküm kadar anlayışsızlığının da etkisi olmuştu. Çünkü aydınlık için bir dakika karanlık eylemi, refahın tabanı da içinde toplumun tümünce benimsenmişti. Bu yüzden olsa gerek, sonraki pervasızlığa, çekirdek kadrosunda açılan gedikleri tıkamak, gevşeyen safları sıkıştırmak amacıyla gereksinim duymuştur. Erbakan'ın başbakanlığı, bir zaman Ecevit CHP'si, çok zaman Demirel MC'lerine koltuk değneği olan saçak ayrışımcıları için tam bir şölen oldu. Hepsi de Sünni mezhebinden ehli tarikat görmemişe dönmüştü. Saçı sakalı, çarşafı peçesiyle tekki ve zabiyelerin dışına taştı. bir yanı ezan vakti namazı koşmayanı sopadan geçiren Vahabi Suudileri özenirken, bir yanı cami önlerinde zikirler, yol boylarında namazlar, toplantı salonlarında harem selamlıklarla Şii İran'la bütünleşmeye, hatta ülkenin iç işlerine hiç karışmaması gereken elçilerle ortak toplantılara kalkıştı. 1997 Ramazan'ı Ocak ayına rastlamıştı. Başbakan Erbakan, şeyhlerle rehberlere başbakanlıkta verdiği iftar bardağı taşıran damla oldu. İran elçisiyle ortak toplantı yapan Refah Partili Sincan Belediyesi, sabahında neye uğradığını şaşırdı. Zırhlı birlik tanklarını Sincan caddelerinden geçirerek eğitime gitmişti. Artık sıra 28 Şubat 1997'de toplanan Milli Güvenlik Kurulu'na gelmişti. Kararları oy birliğiyle alınan kurul, toplantısı biter bitmez Türkiye için öncelikli ilk tehdidin irtica olduğuna karar vermişti. Oy birliği olduğuna göre kararı Başbakan Erbakan da bir güzel imzalamıştı. Sonrası tam bir komedidir. Cumhuriyet Başçavuşu Vural Savaş, iktidardaki Refah Partisi RP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne dava açar. Dava incelenirken Erbakan'ın başbakanlık süresi dolar. Çiller'in sırası gelir. Erbakan istifa eder. Çiller elinde koalisyon protokolüyle Çankaya'ya çıktığında neye uğradığını şaşırır. Anayasanın 104. maddesini bir fıkrasına göre başbakanı atamak Cumhurbaşkanı'nın yetkisindedir ve Demirel yetkisini kimseyle paylaşmak niyetinde değildir. DHP milletvekillerinden Mesut Erez'i başbakan atar. DHP anında çözülür. Artık istese de bir koalisyonun ortağı olması mümkün değildir. Zaten seçimler de yakındır. %10'luk barajı mek parmak geçerek meclise 65 üye sokabilen Ecevit, dürüst seçim amacıyla göreve çağrılır. 65 milletvekilinden oluşan ordusuyla, hepsi desteklemese de kösteklemeyen bütün partilerin mutabakatıyla ödevini başarıyla yapar. O sırada Türkeş ölmüş, kavgalı bir kongre Milliyetçi Hareket Partisi'ni Devlet Bahçeli'nin yönetimine vermişti. Bahçeli seçimleri iyi hazırlanır. Dokunulmazlıkta uzlaşıp liderlikte çekişmek hem Çiller'i hem Yılmaz'ı çok yıpratır. Yapılan genel seçimde Ecevit'in DSP'si birinci, Bahçeli'nin MHP'si ikinci, Erbakan'ın Refah'ı üçüncü ve Yılmaz'ın Anavatanı dördüncü, Çiller'in DYP'si beşinci parti olarak meclise girer. Artık çoktan Deniz Baykal'ın CHP'sine dönüşmüş SHP ise barajı aşamadığından meclis dışı kalır. Baykal bir süre sonra dönmek üzere başkanlıktan ayrılır. Merkez Sol Ülkücü Koalisyonu. Cumhurbaşkanı Demirel başbakanlık görevini hiç duraksamadan istifa eden Başbakan Ecevit'e verir. Koalisyon turlarına başlayan Ecevit, Rahşan Ecevit'in suçlayan çıkışına karşın Devlet Bahçeli ile uzlaşır. Ama her ikisinin seçmen tabanındaki oy oranı toplamı %41'de kalmakta ve her ikisinin gönlünde her demokrasi için baş koşul olan %50'yi aşkın bir taban yatmaktadır. Mesut Yılmaz'ın ana vatanın yaklaşık %13'ü eksiklerini tamamlar. Üçlü koalisyon meclisten güven alır. O ara Refah Partisi kapatılır. MSP'den beri her kötüye hazırlıklı olan Erbakan ve cemaati hemen Fazilet Partisi FP'yi devreye sokar. Ne var ki Refah'tan Fazilet'e geçiş evresinde homurtular artmış ama henüz hiç kimse Erbakan'ın ağırlığını tartamadığı için söylemden öteye gitmemiştir. Tam o sırada Fazilet Partisi'nin kongresi yapılır. Erbakan, RP'nin kapatılmasına neden olduğundan yasaklıdır. Yardımcılarından Recai Kutan'ı aday gösterir. Bu homurdananlar en çok da Refah'ın gençleri için büyük bir fırsat olur. Kayseri Milletvekili Abdullah Gül, Malatya Milletvekili Recai Kutan'ın karşısında aday olur. Kutan'ı başkanlık koltuğuna oturtan kıl payı Erbakan'ın ağırlığıdır. Ancak parti içinde 1968'lilerin ağırlığı neredeyse Erbakan'ı dengeleyecek ölçüde ortaya çıkmıştır. Zaten sonrasında Fazilet Partisi de kapatılıp Saadet Partisi kurulurken bu ayrışma çok açık bir biçimde ortaya çıkmıştır. Eski İstanbul Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan'la Abdullah Gül ve Abdülatif Şener'in başını çektiği genç kahramanlar, hocaları ve ihtiyar heyetiyle yollarını ayırma kararına varırlar. Ve eskiler Saadet Partisi'ne toplaşırken ayrışanlar Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP'yi kurarlar. Son 5 yıldır şeytanın aklına gelmeyecekler de içinde düşünülebilecek her varsayımı açık biçimde talihleri yaver gider. Üçlü koalisyon güzel güzel gitmekte, süresi dolan Demirel'in yerine tereyağdan kıl çeker gibi Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer oturtulmaktadır. Ne var ki uluslararası şirketler Asya petrollerine göz dikmiştir. Özellikle Sovyetler Birliği'nin çözülmesinden sonra özelleştirilen Rusya petrollerini ele geçirmek hevesindedirler. Bunun yolu da uluslararası piyasaya çıkmış olanların hisselerini almak ya da en büyük pay sahiplerini 100 milyar dolarlara ulaşan çekici satış koşulları sunmakta bulmuşlardır. Olur'u alır almaz kendi halkını zindanda tutmayı, kaç bin yıllık anıtları put sayarak yıkmayı hüner sayarken seyreledikleri Afganistan'ın Taliban yönetimi birden gözlerine batar. Çünkü Afganistan, Rusya petrollerinin Pasifik Okyanusu'na inecek yolun üstünde ve akışı tehlikeye sokabilecek bir konumdadır. Derhal harekete geçilir. Bütün uluslararası kurumların propaganda ve katılımı sağlanır. Sovyet işgali sırasında beslenerek semirtilen Taliban devrilir. Petrol akışı güvenceye alınır. Ama artık Rusya Cumhuriyeti haline dönüşen eski Sovyet rejimi bütün bunların neye işaret ettiğini fark etmekte gecikmez. Satışı olur verenleri tutuklar. Petrolü devletleştirir, Tokyo'da satış sözleşmesini imza için bekleyenleri derin bir hüsrana uğratır. Afganistan o an bütün çekiciliğini yitirir. Güvenlik hiç ilgisi olmayan NATO'ya devredilir. Hevesler 1972 yılında millileştirilen Irak ve 1980'de devletleştirilen İran petrollerine çevrilir. Ne var ki İran'da petrolü devletleştiren Molla, Irak'ta millileştiren Saddam rejimi, Türkiye'de ise başında ulusal kurtuluş geleneğinden gelen Kıbrıs olayında uluslararası baskıya direnmekten sabıkalı Ecevit'in bulunduğu üçlü koalisyon vardır. Bu oluşum çıkaracağı sorunlarla yeni bir hüsrana neden olabilir. Olmaması için öncelikle Türkiye'nin dikensiz gül bahçesi haline gelmesi gerekir. Bunun için de 2000'ler ortamında Türkiye'nin en zayıf karnı henüz bütün evreleriyle oluşmamış ekonomisidir. Açılan krediler açgözlü hevesleri besler. Ardından kısıtlanacak olanaklar bir büyük krize neden olursa üçlü koalisyon baskıya dayanamaz. Ecevit bunu görmüş olmalı. Bir yandan IMF ile pazarlıklara girişirken bir yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tam anlamıyla hükümetle uyumlu tutabilmek amacıyla süresinin dolması yaklaşan Genelkurmay Başkanı'nı ordu geleneğine aykırı da olsa yerinde tutmanın çarelerini arar. O arayışı kimin sızdırdığı henüz belli değil ama sızmış ve kısa sürede olanaksızlığa dönüşmüştür. 2001 bunalımı. 2001 yılına girilirken Türkiye bankaları ile özel sektörüne hazine oluruyla oluk oluk açılan dış krediler birden kısıtlanmakla kalmaz. 1980 öncesinde olduğu gibi ödeme isteklerine peşin satışlar, özellikle enerji ekleni verir. Yeni bir ekonomik bunalım dalgası kapıdadır. Yılın başlarındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında anayasa kitapçığının atılmasına ilişkin haber beklenen bunalımı tetikler. Ekonomi dehşetli bir paniğe kapılarak allak bullak olur. IMF ile pazarlık bir anda 24 Ocak 1980 işgüzarlığından da ötelere taşarak tam anlamıyla mali tutsaklık sayılabilecek bir teslimiyete dönüşür. Dış odakların istediği bu olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti ekonomisini yönetmekten dışlanır. Her tür ekonomik karar iyi bir ekonomist olduğundan o günlerin Dünya Bankası Başkan Yardımcısı ve TC uyruğundan olduğu savlanan Kemal Derviş Amerika'dan gönderilir mi, çağrılır mı bilinmez. Derhal gelir ve Merkez Bankası Başkanlığı ile başlayan pazarlık, hazineden sorumlu Devlet Bakanlığı ile sonuçlanır ve Cumhuriyet'in mali egemenliği sonradan Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu yöneticisi olacak Derviş'in iki dudağı arasına yerleştirilerek koalisyonun eli kolu bağlanır. O yılın 30 Ağustos'unda kalması istenen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu sırasını savar. Yerine istenmeyen Orgeneral Hilmi Özkök Genelkurmay Başkanı olur. Hemen ardından Ecevit'in hastalığı gündeme gelir. Kim kime hangi ödevleri yüklemiştir tartışmalı. Ama olaylar hızlandırılmış bir film gibi ardı ardına akmaya başlar. Ecevit hastaneye yatar. Başbakanın hastalığı elbette önemlidir. Toplumca sağlık dilenmesi gerekir. Ama besbelli birilerinin acelesi vardır. Holding medyası en baba kalemleriyle hastanedeki başbakanı yaylım ateşe tutar. Tutar ya, koalisyon ortaklarından Anavatan Başkanı Mesut Yılmaz biraz kostaklansa da MHP ve Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlam durmasıyla üçlü koalisyon köst dinler. Çaresiz çok daha geçerli bir yönteme başvurulur. Kim kime ne vaat etmiştir bilinmez. Bilinse de belgesizlik, bilgisizliği zorunlu kılar. Ne var ki ateş olmayan yerde duman tütmez misali ortalıkta olayların kör kör gözün parmağına geliş büyüyüşü de görmezlikten gelinemez. Ve hükümetin Başat Partisi DSP neredeyse bir hafta içinde çözülür. Bir kez daha kim, kime, ne söyledi bilinmeze atalım. O anlara değin ekonomik bunalım üstüne bir de politiğini eklememekte direnen öteki büyük ortak MHP'nin lideri Devlet Bahçeli sağ kesim kanadından saçağına hiçbir zaman beceremediği geldiği gibi gitme girişimiyle demokratik çözümü bulur. 2002 Kasım'ında seçim yapılmalı, kargaşa egemenliğin kayıtsız koşulsuz sahibi ulusa götürülmeli ve oyuyla bu kargaşaya son vermesi istenmelidir. Makul normalde Daha başka nasıl aranır? Sapsaklamadan seçime gidilir. Ulusun verdiği karar tam ulusçadır. Bir tek oyla hem 3 yıl önce yaklaşık %55 oyla iktidara getirdiği partileri barajın altına düşürmüş, hem geleneksel kanatlarını oluşturacak en büyük adımı atmıştır. Merkez sağ sünni kanat, uçtan geldiği için AKP ve Başkanı Tayyip Erdoğan'a, DP ve Bayar ile AP ve Demirel ölçüsünde güvenmediğinden, olsa gerek ancak %34 oranında oyla denemek istemiş, küskünlüğün sürdüğü Alevi Bektaş'ı ağırlıklı merkez sol, Baykal'ın CHP sandığına ancak %20'lerde akabilmiştir. Milletvekili tutanaklarının hazırlanmasındaki hesapta çıkan, sonun ayıbı varsa yasayı çıkaranlarındır. Seçmen toplamının %25'inden az, katılanların %34'ünden biraz fazla oy alan AKP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1/3'ünü kaplamış, seçmen toplamının %15'i, katılanların %20'sinden biraz fazla oy alan CHP, tek başına bütün muhalefeti temsil etmekle yükümlenmiştir. Ama toplum hem altyapıda hem üst yapıda kanatlarına kavuşmuştur. Ne var ki? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1/2'sine egemen olan partinin başı, yasal durumdan ötürü milletvekili olamadığından başbakan atanamamaktadır. Yerine bir zamanlar Demirel'in emanetçiliğiyle övünen Hüsamettin Cindoruk olayının bir benzeri uygulanarak Kayseri milletvekili Abdullah Gül atanır. Besbelli, AKP'nin derdi adalet, CHP'ninki halk değildir. Herkesin çarpıklığında uzlaştığı bir durumu kişi ölçeğinde çözmek için seçim iptali de içinde hiç olmayacak yollardan gideceklerine, demokratik bir anayasa ile adil bir seçim yasası çıkararak çözebilecekleri o günde bugün de geçerliliğini koruyan bir savdır. Bunun için de demokrasinin vazgeçilmez unsuru partilerin demokrat olması yeterliydi. Olmayınca el ele gerçek demokrasilerde olmayacak bir yöntemle Siirt Ara Milletvekili seçimi iptal edildi. Yasaya pek uymasa da AKP listesindeki birinci aday çekildi. Yasaya uymayan biçimde yerine Tayyip Erdoğan yerleştirildi ve önce milletvekili, arkasından da başbakan olarak atanarak laik demokratik hukuk devletinin hükümet başkanlığını yürütmeye başladı. Arkasına dış odaklarla genelkurmay başkanını alan güç, hakkı, hukuku ve adaleti yenmiş, olmaması gerekeni gerçekleştirerek başarıya ulaşmıştı. Böylece emekli edilmesi düşünülen Kara Kuvvetleri Komutanı Genelkurmay Başkanı olunca hükümeti emekliye sevk etmiş, adaletin suçlu bulduğu parti başkanı yasanın gerektirdiği diyeti tam ödemeden başbakan olmuştu. Ve yarına ulanan, tam bu sırada hazırlanan AB adaylığı ile patlak veren Irak olayları üst üste çakışmış, birinde toplumsal heves, diğerinde savunma içgüdüsü her türden tartışmanın üstünü örterek sağlıklı sonuçları engellemiştir. Ama aradan geçen 4 yıl Avrupa devletlerinin AB adaylığını Kıbrıs'ta Yunan egemenliğine aktarma kaldırıcı, ABD ve ortaklarının Irak olaylarını petrolün efendiliğine, suyun efendiliğini de ekleme manevrası olduğunu gösterdi. Gösterdiği için de 1 Mart 2003'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmeyen tezkerenin aslında ülkesinde yabancı askerleri kovmak için kurulmuş bir meclise, yabancı güç çağırma ucuzlamasını dayatıldığı ve oluşumundaki bütün çarpıklığına karşın onun bile böyle bir çağrı yapamayacağı dost düşman herkes tarafından iyice anlaşıldı. O çarpıklığın günümüzde Çankaya zirvesine doğru sürmesi ister istemez toplumu ikileme sürüklemiş, bu yüzden olsa gerek 2002 seçimlerinin sonuçları hala derinlemesine analiz edilmemiş, toplumun asıl baraj altında kalan partiler aracılığıyla verdiği dersten bir seçim sürecine girildiği halde henüz yararlanılmamıştır. Sağlam durabilen MHP, zikzaklı davranan anavatan ve seçtirdiği milletvekillerini partisini bir dönem bile ayakta tutamayacak kişilerden oluşturan DSP'ye göre çok daha az sopa yemiş, DSP %1 oranıyla yerle bir, anavatan %3 ile tarumar olurken MHP barajın mek parmak altında oy alarak umudunu sürdürmüştür. Olayların ivmesi yanında devlete küskün %20'lik Alevi Bektaşi Merkez Sol Blok 16 Ağustos 2005'te Hacı Bektaş'ta Cumhuriyet kazanımlarını yitirme tehlikesiyle karşı karşıyayız, bunun hesabını sandıkta soracağız kararıyla sesini yükseltti. O günden sonra kamuoyunu yoklama ya da çarpıtma uzmanlarının ortaklaşa gördüğü bugün seçim yapılsa meclise 4 parti giriyor gerçeği pekişerek günümüze ulandı. Artık AKP araştırma ve yoklamalarının da kabul ettiği bir gerçeğe göre bugün yapılacak bir seçimde 4 parti barajı aşarsa AKP'nin tek başına iktidar çıkarabilmesi için %50'nin üzerinde oy alması gerekir. Oysa yine kendi araştırmaları oylarının %30'un altında gösteriyor. Bu durumda birinci parti çıksa bile iktidar olamaması mümkündür. Zaten 4 yıl geçtiği halde Cumhurbaşkanlığı bahanesiyle seçime gidememesinin nedeni de o değil mi? Dünden bugünü Cumhuriyet'in bu özet serüveni gösteriyor ki laik, demokratik, sosyal hukuk devletinin yarını güvence altındadır. Çünkü Türkiye toplumuna varlığı ne kadar çok, entrikası ne kadar güçlü, askeri ne denli acımasız olursa olsun, dış ya da iç hiçbir gücün dayatması sökmüyor. Tam tersine, seçkininin beğenmediği Türkiye toplumu, teslimiyetçilikle dayatmanın her biçimini, yalnız Kurtuluş Savaşı, yalnız 1950, 60, 70, 80, 90 sonrasında olduğu gibi salt karşı çıkmakla yetinmiyor. Daha dün kadar yakın, 2002 seçiminde de görüldüğü üzere, en ağır cezayı vermekte bir an duraksamıyor. Ama galiba seçkinler hükmetmenin dayanılmaz hafifliğinden, hizmet etmenin ağır yükümüne bir türlü soyunamadıkları için her denediğinden yanılmaktan da bıkmıyor. Bu saptamanın gerekçesi, yaşanan olaylar ve artık ekonomisinde keşifler ve icatlar dönemine girmiş, kültür ve sanat birikimini Orhan Pamuk çabasıyla Nobel seçicilerine tescil ettirmiş, yarısından çok fazlası 30 yaşın altında, okur-yazar oranı iyice yükselmiş, seçkinlerini bütün çekince ve efendi arayışlarına karşın her bunalımını kendi iç dinamikleriyle aşabilecek 80 milyonluk çağdaş uygarlığı yakalama, hatta aşma hevesinde bir topluma dönüşmüştür. Ve öyle görünür ki bu toplum ilk hesaplaşmada bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'ni sadece kendisini yönettiğini kanıtlayacaktır. Umulur ki bu gerçek herkes tarafından iyi anlaşılsın. Çünkü yarın sadece gerçeklerin üzerine kurulacaktır. Kitabın sonu. 5 Aralık 2009, sayfa 269.